Tekrar merhaba, herkes buradayız. Hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında biraz bir kelimeden yola çıkarak Tayyip Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı'dır kendisi biliyorsunuz, Tayyip Erdoğan'ın dün medya Oscar'ları dağıtım töreninde, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ödül töreninde yaptığı konuşmada 2023'te yine ezici bir çoğunlukla iktidar olacağız. Bütün meclislerde biz olacağız sözleri üzerinden hareket ettik ve şu ezici çoğunluk nedir? Oradaki ezici kavramı neyi anlatır? Bir parça onu konuşmaya çalıştık. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi. Gazetelerin içinde ne olup bittiğine bakacağız. Ve ona bakarken de bir yandan şunu görmeye çalışacağız hep beraber. Gazeteler dünkü o toplantının da eşliğinde, ödül töreninin de eşliğinde böyle bir ortamda ne yapabilirler, ne beklemek mümkündür? Haklısınız, hepinizin kafasında aynı şey var. Bunu yapan Ahmet Hakan'ın gazetesine bakmayacak mıyız? Bakmaz olur muyuz ya? Direkt onunla başlayacağız hatta. Hatta bir hatırlatma da yapacağım. Sevgili Bülent de, Bülent Mumay da paylaştı sosyal medya üzerinde. Çok acayip bir şey oldu. Ahmet Hakan medya Oscar'ı kazandı. Diyebilirsiniz ki şimdi yani arkadaş adam... Dün sosyal medyada da paylaşmaya çalıştım. 28 saat nefesini tuttu. Yani normalde bunu yapacak her baba yiğidin bir Oscar hakkı vardır bana kalırsa. Hani oyunculuk yapıyorsa. Medyada 8 Kasım günü 28 saat net nefesini tuttu adam. Yayından önce baktım ulan doğru mudur yanlış mıdır diye. Çünkü hani bizim gurur duyduğumuz insanlardan bir tanesi Şahik Ercümen'in 2019 yılında Mersin'in Gilindire mağarasında yatay şekilde, su içinde yatay şekilde 100 metre gitmişliği var. 2 dakika 5 saniye tutmuş nefesini orada. Ama performans sırasında tabii. Bunun dışında Guinness Rekorlar kitabına göre nefesini 20 dakika civarında tutan insanlar var. Ama 28 saat tutan yok. Düşünsene 8 Kasım günü Hazine ve Maliye Bakanı kayboldu. Ahmet nefesi bir tuttu. Sadece kendini de tutmadı. CNN'i tutturdu, Hürriyet'i tutturdu. Herkes kilitlendi. 28 saat sonra... diye verdi. Yenisini aldı falan. Haliyle Oscar hak ediyor adam. Ama Ahmet'le AKP arasındaki ilişkiyi biraz irdelemek lazım. Bu öyle sıfırdan kurulmuş bir ilişki değil ki. Bayağı içinde dayak var. Kırık burun var. Kaburga kemiği var. Değil mi? Hepimiz hatırlıyoruz bunların hepsini biliyoruz. Bir yandan periskopta sıkıntı var da sizler şu anda izleyebiliyor musunuz periskoptan bilmiyorum. Ben açamadım. Onunla uğraşmaya çalışıyorum. Şu anda hallettiğim hikaye bu. Ve oradan yayını görmeye çalışıyorum. Orada ne oluyor, ne bitiyor, nasıl yürüyor, nasıl anlatıyor falan diye ona bakmaya çalışıyorum. Ama bayağı bildiğin ciddi ciddi aralarında Ahmet Hakan'ı hem de Gençlik Kolları'nın o zamanki başkanı bir şey boynu kalın adamın adını unuttum. Ne boynu kalındı? Abdurrahman, Abdurrahim. Ya öyle biri. Önce biliyorsunuz tehdit etti. Alenen tehdit etti. Yani sonra dövdükten sonra burnunu ve kaburgasını kırdıktan sonra kaburga kemiğini kırdıktan sonra bir de utanmadan dedi ki yani ben oraya gidecek olsam öyle mi olur böyle mi olur bir ara düşündüm gideyim diye ama yani sonra vazgeçtim değmez bu falan diye. Vallahi bilmiyorum yani kendisine o dayağı atan tip de o salonda mıydı? Çok emin değilim görmedim ben. Yani onu gazeteci olanlara sormak lazım. Dün o töreni düzenleyenler hepsine sormak lazım. Yani bu kadar yalakalığı nasıl yapıyorsunuz? Hiç mi vicdanını sızlamıyor? Herkesi bırakın ya çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, ananızdan, babanızdan da mı utanmıyorsunuz ya? Hiç, yani hakikaten hiç mi arkadaşınız yok sizin? Birlikte mi takılıyorsunuz? Sadece birbirinizi mi görüyorsunuz siz? Hiç utanmanız, arlanmanız yok mu ya? A1'in ekonomisine ödül vermişsiniz. Kardeşim insanda bir parça utanma olur ya. Bir parça utanma arlanma olur. İnsanda olur. Ben hepinizi tanıyorum. Yani insan olduğunu düşündüklerim vardı aranızda. Yanılmışım ya çok büyük hata. Neyse insan 51 yaşında da böyle öğrenebiliyor demek ki. Yani bir parça insanın midesi bulanır ya. İlk yayında söyledim. Unut yani herkesin aklına gelmeyebilir. Herkes düşünemeyebilir bunu. Takip etmemiş olabilir yayını. Bana şunu diyenler olabilir aranızdan. Ya kardeşim sen bu dernekle ilgili nasıl bu kadar rahat konuşuyorsun? Ben o derneğin eski yöneticisiyim. Eski yönetim kurulu üyesiyim. Yani o dernekte ödül nasıl verilir? Kimlere verildi? Kimler tartışıldı falan? Ben bunların hepsini biliyorum. O yüzden de yani kusura bakmayın ama benim bu cümleleri kurma hakkım var. Yetkim de var. Hiç kimse de yani buna hayır yapamazsın diyecek olanın da alnını karıştırırım. Ve dün orada yaşanan rezalet var ya, ya tarihe geçer ya, tarihe geçer. Ya her şeyi bırak. Bak Ahmet Hakan'a hani şöyle düşündünüz. Düşünülür, ödül verilirken emin olun bunlar geçer akıllardan. Hiç böyle herkes püripak falan değil, alakası yok. Yani ödülü verdiğiniz insan sizin tanıtımınıza ne kadar katkıda bulunacak? Düşünürsünüz bunu. Normaldir bu. Ahmet Hakan'a emin olun o ödül verilirken, Kenan İmirzalıoğlu'na verilirken düşünülmüştür. Ama kardeşim yukarıdan aşağı bakıyorsun. Ben ATV, A Haber, A Ekonomi, A Bok, A Püsür. Ayıp ya. Ya ayıp kardeşim. Hiç çoluğunuzdan, çocuğunuzdan da mı utanmıyorsunuz ya? Eşinizden, dostunuzdan, ananızdan, babanızdan da mı utanmıyorsunuz siz? Bu kadar mı arlanmazsınız? Bu kadar mı bağladınız göbek deliğinizi? Ya aynı meslek mensubu olmaktan utanıyorum sizinle ya. Gerçekten utanıyorum. Yerin dibine batsın sizin meslek ahlakınız. Adam burada anlatıyor işte Ahmet Hakan'ı. Ahmet Hakan'ı kimler dövdürdü abi? Kimler dövdü? O güne kadar bak. O gün yaşananları şöyle hızlıca hatırlayın. Mehmet Metiner'in sözlerini, Aydın Doğan haddini bilecek. Neydi o tipin adı? Ne küçüktü? Cem Küçük. Cem Küçük'ün sözleri. Ezmesini çok iyi biliriz. İlk yayında konuştuk ya, ezici çoğunluk. Biz çok iyi biliriz Ahmet Hakan'ı ezmeye. Akıllı şşş falan. Bütün bunları yaşamış bir adam. Utanmadan, arlanmadan oraya çıkıp lan beni siz dövdürdünüz demeden çıkıp orada bunu yapabiliyor ya. Hiç anasından babasından utanmıyor demek ki. Yani yok, böyle bir şey var. Ya işte diyorum ya, siyasal İslamcılık acayip bir şey arkadaşlar. Ama sadece onunla alakalı değil. Bak dün orada o ödül töreninin içinde bulunan gazetecilerden dinle, diyanetle alakası olmadığını kalıbımı basacağım adamlar var. Tanıyorum ya, 30 senedir tanıyorum. Dindar olmak zorunda herkes ya da dine inanmamak zorunda mı? Alakası yok. Ama bu birlikteliğin sebebi sadece siyasal İslamcı bir iktidara kıç yaslamak, o kadar. Ben de buradan, ben de sizdenim, beni de öldürmeyin, ben de dibinizde durayım, ben de para kazanayım, ben de Ankara temsilcisi olayım, ben de haber müdürü olayım, ben de bilmem nerenin basın müşaviri olayım, yapayım, danışmanlık yapayım, bana da 3-5 kuruş bir şeyler atın. İnsanda biraz utanma, arlanma olur ama yani çok ayıp ya, çok ayıp gerçekten. Bakıyorsunuz diyorsunuz lan bu ne be, bu ne yani, hakikaten ne rezalet ya, rezalet yani. Bakıyorsun böyle yüzüne insanların, ben gazeteciyim diye geziyor ondan sonra. Vallahi ben buradayım kardeşim, söylüyorum bak, o insanların hepsini tanıyorum ben ve o derneğin eski yöneticisiyim, yönetim kurulu üyesiyim ben. Bu sözleri söylemeye de hakkım var. Utanıyorum sizden meslek mensubu olarak, gerçekten utanıyorum. Başka söyleyecek hiçbir şey yok. Aferin, kıçınızı sağlam aldınız. Gerçekten çok güzel, buradan yaşarsınız. Evet yani güzel görevleriniz olur. Ankara temsilcisi olursunuz. İşte RTG'de başkanı olursunuz. Bir sürü şey olabilirsiniz. Danışman olursunuz. Ne bileyim, belediye ihaleleri alırsınız. Onlara, belediyelerin televizyonlarına işte tanıtım filmleri falan hazırlar. Çok para kazanabilirsiniz. Ama var ya yani, insanlıktan zerrece nasip almamışsınız ya. Ananızdan babanızdan utanın. Çoluğunuzdan çocuğunuzdan utanın ya. Oscar ya, Oscar. Ama Ahmet Hakan'ı ayrı bir yere koyuyorum. 28 saat nefesini tuttu adam ya. Lan Şahika Ercümen diyorum ya. Ya bütün dünyanın göz bebeği, bizim gururumuz. Bakınca böyle içiniz titremiyor. Benim titriyor. 2 dakika 5 saniye bir mağarada, Mersin Girindire'de böyle yatay suya yatay 100 metre yüzdü ya. Suyun altından. Bayıldım, acayip hoşuma gitti. Sonra Ahmet Hakan'ı gördüm, dedim ki yalanmışsın Şahika Ercümen, sen de yalanmışsın. 28 saat tuttu adam nefesini. YouTube'da dün, bugün işte yayında konuşuruz nasıl olsa diye bakınırken bir video gördüm. Kimdi hatırlamıyorum. 22 dakika 22 saniye tutuyor nefesini. Bayağı bildiğin solungaç çıkacak herifte bir süre sonra. Hiçbiri Ahmet'i tanımıyor. Hiçbiri bu gerçekliğin farkında değil. Adam 28 saat ölü taklidi yaptı. Yani nefes almadı. Niye? Hazine Bakanı kayboldu. Yapsana. Adam istifa etti, yazdı. Instagram'a yazdı. Ağzını açabildin mi? Bak adını vererek söylüyorum sana. Ağzını açabildin mi? Anandan, babandan, çoluğundan, çocuğundan, kardeşinden, eşinden, dostundan utanmıyor musun sen hiç ya? Sadece o değil ki. Hepsi, bak hepsi. Sağdan soldan hiç fark etmez kardeşim. İktidarla ilişkisini düzgün tutmaya çalışanların hepsi. televizyon ekranlarına çıkıp hani sureti haktan görünüp ben de burada onlara cevap vermeye geldim falan diyenler ağzını açamadı ya. Ağzın. Lan adam istifa etmiş. Instagram'dan istifa mektubu yayınlıyor. Ergen gibi laf sokarak gidiyor bir de. Hesap onun. 28 saat diyorum ya. Lan kılınız kıpırdamadı. Ve utanmadan gazetecilik dersi mi vereceksiniz siz şimdi insanlara? Arlanmazlar. Neyse geç. Hürriyet'in mensebiyle manşetini göstereyim. Hani bütün bunlar oldu. Canın bedeli 38 bin lira mı? Bir liposakşın yağ aldırma ameliyatı sırasında yaşananlar. Bağırsak delinmesi iddiası var. Hasta yakınının ailesinin. Hasta yakınlarının. Bir can kaybı oluyor. 67 yaşında bir hanımefendi ölüyor. Ve onunla ilgili verilen karar, doktora verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası 38 bin lira paraya çevriliyor. Ve kapatılıyor olayın üstü. Hürriyet'in manşeti bu. Hemen altında baskılara boyun eğmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan global sosyal medya şirketlerinin baskılarına boyun eğmeyeceklerini belirtti. Altında Ahmet Hakan'ın ödül alırken fotoğrafı. Çok manidar olmuş ya. Baskılara boyun eğmeyeceğiz. Kim? Ahmet Hakan mı? Eğmez. Ben de o iş. Ben de eğmez biliyorum. Ya biliyorum da söylüyorum kardeşim. Bak adamı dövdüler. Ağzını burnunu kırdılar. Kaburga kemiğini kırdılar. Bana mısın demedi diyecektim de saçma geldi bir an. Sesim kulağıma geldi kendi sesim. Çok çirkin ya. Ne münasebet. Ama adam aldı. Hiç yani. Yiğit Bulut'ta. Ya o efsane cümleyi bir daha hatırlayalım mı? Bence hatırlayalım. Çünkü yani gerçekten acayip bir cümle ya. İnsan bunu niye kurar birader? Yani böyle bir şey yaşayacağını hiç düşünmedin mi? Yiğit Bulut'un yalakalığı boşa gitti diyenler. Unutmayın hiçbir yalakalığın boşa gitmeyeceğini en iyi yalakalar bilir. Kıymetini bilememişiz. Affet bizi. Biz sözdeki derin manayı 11 Nisan 2011 tarihinde anlamamışız. Eşeğiz biz hepimiz. Affet bizi Ahmet. Şimdi anladık ama. Yalakalığın boşa gitmeyeceğini en iyi yalakalar bilir sözü. Dün aynı salondaydın sen Yiğit Bulut'la. Hiç utanman yok senin. Zerre kadar oynamadı ya vicdanın kımıldamadı. Hiç etrafından da utanmıyorsun sen. Ya sadece sen değil bir sürü insan tabii. Neyse. Ama yalakalığın boşa gitmeyeceğini en iyi yalakalar bilir sözü çok ağır söz. Bence bunu sık sık hatırlamak lazım bu sözü. Ciddi söylüyorum bak. Aklımızın bir yerinde sürekli kalmalı bu. Yalakalığın boşa gitmeyeceğini en iyi kim bilir? Yalakalar bilir. Vay arkadaş ya. Caps Moji Rumuzlu izleyici demiş ki omurga olmadığı için kırığı da hissetmedi demek. Vallahi olabilir. Tülay Hanım yayın işgal etmesi değil ama burada konuşulan Ahmet Hakan değil. Onun özelinde yayın işgal ettiği yeter artık yazmış da Tülay Hanım, Tülay Berk'i. Yayın işgal eden Ahmet Hakan değil. Bugünün gazetecilik anlayışı. Ve biz burada ben size gazeteleri okuyorum. Bu insanların çıkarttıkları, yazdıkları, çizdikleri gazeteler bunlar. Elbette konuşacağız. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti TÜGVA monşerleri. TÜGVA ve monşer. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolleri durdurulan vakıf, Milli Eğitim Bakanlığı kurumunda diplomat adaylarını eğitecek. Okullardaki faaliyetleri tartışma konusu olan Türkiye Gençlik Vakfı, TÜGVA, biliyorsunuz, diplomasiye de el attı. Yönetiminde Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu vakfa bağlı Genç Diplomat Akademisi, diplomasi alanında çalışmayı hedefleyen gençlere diplomat eğitim vereceğini açıkladı. Ne biliyor da ne anlatacak? Ana, ya sen diplomatları aşağılayan adam değil misin? Bunlara iki koyun versen güdemez falan. Siyasal İslam çok acayip bir şey ya. Çok acayip bir şey gerçekten. Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük ve Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi okullarda seçmeli din derslerini daha çok öğrencinin tercih etmesi için adeta seferberlik başlattı. Üç kurumun toplantısında din öğretmenlerinin cuma vaazlarında konuşma yapması kararı alındı. Eğitim sen özgür bilimsel eğitim yerine tek tip öğrenci dayatmasına tepkili. Kimsenin salladığı yok ki. Vallahi salladığı yok. Ya bunlar kendi kendilerine bağırıp çağırıp duruyorlar. Diyanet İşleri Başkanı bağırıyor. Ateizm yükseliyor, deizm yükseliyor. Senden ötürü. Sana bakan, seni gören bir insanın dindar olma ihtimali var mı ya? Tek çare aşı, Çin aşısına onay çıktı. Soru işaretlerine karşın uzmanlar koruyucu diyor. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında Pandemi Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte aşı oldu. İlk aşının bakana yapıldığı gösterildi. Çok özenle kurgulanmış bir sahne. Ankara Şehir Hastanesi. Şehir Hastanesi bize lazım yatırım. Bir başı kapalı doktor Onun hemen yanında başı açık bir hemşire. Şahane, şş, çok güzel. Sağlık Bakanı, tık, fışt falan. Bütün bunlar oldu. Bir kere hani bana da sabaha kadar o kadar çok insan görüş sormuş ki nedir bu, nasıl olacak falan diye. Valla ben etrafımda konuştuğum bütün güvendiğim doktorlarla hepsi aynı şeyi söylüyor. Ya bu aşı elbette olmak lazım. Ben bilim adamı değilim. Benim haddimi aşar o. Ama ben bu aşı olacak mıyım? %100 olacağım. O %50 hikayesine falan takılmak, yani sıfıra karşı %50'nin büyük olduğunu anlamak için çok zeki olmaya gerek yok. Ayrıca o %50'ye ilişkin değerlendirmelerde dün akşam bir iki güvendiğim doktorla, hekimle konuştum. Mesela onların söyledikleri aynı şey. Bu hastalığa yakalanmayı geciktiriyorsa, hatta mümkün mertebe önleyebiliyorsa, o zaman zaten yaptırmak lazım. Bence öyle. Ama yani insanlar haklı olarak o sıkışmışlık duygusu içinde akıllarını yitirmiş durumdalar. Öyle şeyler yapılıyor ki dün mesela sosyal medyada Mehmet Ceyhan Hoca'nın linç edildiğini gördüm. Senin ne işin var orada? Sen bilim kurulu üyesi misin? Ya ayıp kardeşim, gerçekten biraz aran olsun be, biraz ortan olsun. Yani adama saldıracak, sallayacak ilk gününden beri bu aşıyı mutlaka olmalısınız demiyor mu bu adam? Muhtemeldir ki Sağlık Bakanı kamuoyunda güvenilirliği olduğu için bu kampanyanın başlangıcında onun da orada olmasını istemiş. O yüzden gitmiş Mehmet Ceyhan Hoca. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanısın sen ya. Tabii ki gidecek. Ayrıca bakın nedir bilmiyorum. Gerçekten bir fikrim yok. Bir izleyici de yazmış arada. Adıyla paylaşmayacağım burada ama ben de aynı şeyi düşünüyorum ve başka bir yayında da söylemiştim. Mehmet Ceyhan Hoca daha önce televizyonda katıldığı bir programda fenalaştı, hastaneye kaldırıldı. Sağlıklı bir insan değil. Çok net bu, görülüyor. Allah şifa versin, hastalığı nedir hiçbir fikrim yok. Ama hasta olduğu çok net ve adam o haliyle, kollarını gördünüz mü? Şu kadar çıkarmış. Ve ona rağmen o haliyle titreyerek orada oturup bu aşıyı oldu. Gerekçesi ne? Hipokrat yemin dediğim böyle bir şey kardeşim. Yani kendini düşünmüyor orada. İnsanları aşıya yönlendirebilmek için bir mesaj vermeye çalışıyor. Yapmaya çalıştığı şey sadece bu. Bir mesaj verebilmek, anlatabilmek. Sadece bu, bu kadar. Ve buna rağmen linç kampanyası çalışıyor. Adamı ezmeye çalışıyorlar falan. Hakikaten biraz aran olsun be güzel kardeşim. Vallahi bir parça aran olsun, ortan olsun yani. İnsanlar baktığında desinler ki ya evet ya, şuralarda olabilir. Yani çok acayip ya, çok acayip. Temiz kauza ağır hastalanmaya karşı da etkiliymiş. Evet, dün mesela çok eski bir doktor arkadaşım var. Yani yıllardır herhalde, bir 15 senedir falan tanırım. Dün gece onunla konuşurken aynı şeyi söyledi. Ya şöyle düşün dedi. Bu vücuduna verilecek inaktif virüs, yani aktivitesi bitirilmiş virüs, vücuduna o tanışıklığı bağladıktan sonra senin, diyelim ki yakalandın COVID'e, Allah korusun, ama ağır hastalanmanı engelleyecek, %100 engelleyecek. Belki yani bir grip gibi geçireceksin bunu. Yani bunlar varken ortada. Güvenemiyoruz ki devlete, biz de biraz haklı değil miyiz? Hande kısmet. Doğru. Ama Hande Hanım, bunun yöntemi, devlete güvenememenin yöntemi, yani sırtınızda taşıdığınız insanı yere atıp üstüne basmak mıdır? Kafasını taşla ezmek midir? Mehmet Hoca yapılan aynen o. Ya adam çıkıp her şeyi anlatan adam. 65 yaş üstü için özellikle faz 3 çalışmalı sonuçlarının açıklanmaması bir risk, bilinmiyor dünyada. Mehmet Hoca gidip o aşıya giriyor. Söylemeye çalıştığı şey çok net kardeşim. Olacağız, olacağız. Biz bu aşı olmak zorundayız. Elimizde bu mu var? Bunu olacağız o zaman. Ama yani ya, Türkiye acayip bir yere gidiyor ya. Ve burada, ve burada inanın bugünün iktidarının Türkiye'ye yaşattığı o kadar büyük bir pislik var ki, insanların birbirine güvensizliğinin temel sebebi. O kadar çok yalan söyleniyor ki çünkü bize. Dün işte ya sanayi üretim endeksi açıklanıyor. Sanayi üretim endeksi artıyor mesela. Sanayi üretim, lan nerede arttı bu sanayi? Sanayi üretim endeksi artıyorsa Türkiye'de işsizlik neden TÜİK'in rakamları gibi değil ama gerçekte neden yükselip duruyor? Ne yapıyor bizde? Sanayi üretim endeksi arttığında sanayi çalıştıracak işçiyi Tayland'dan mı getiriyor? Yok. Nasıl oluyor o zaman bu iş? O kadar çok yalan söyleniyor ki bir süre sonra evet Hande Hanım'ın söylediği gibi kimse güvenmiyor. Hiç kimse güvenmiyor gerçekten. Sürekli yalan ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işte meclis üyesi, bilmem nerenin de belediye başkanı, insanları Pontus bunlar diye aşağılayan ama ona rağmen oy alan, ona verenin, oy verenin hiç mi suçu yok ya? Hiç mi suçu yok kardeşim? Söylemeyecek miyiz bunu? Halk yalakalığı mı yapacağız burada? Oy veren verdi. Canım ne yapsın o da yani? Oy, verme, verme. Sen seçtin. Adam çıkıp belediye meclisinin kürsüsünde utanmadan diyor ki ya bak hiç utanma arlanma yok. Diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul halk ekmek büfelerinin yenilerini açmak için bir önerge verdiğini bizim reddettiğimizi ispatlamazsanız şerefsizsiniz diyor. Sonra ispatlanıyor. Abi yok ortada. Tekrar bir açıklama yapıyor diyor ki bunlar yalana alışmışlar artık. Ya öyle zihin yorucu bir şey ki bu, çok haklısınız. Ama bundan vazgeçmeyeceğiz kardeşim. En küçük yalanın bile tepesine vura vura gideceğiz. Ki bir süre sonra bakın burada gerçekten bir yere gelindi artık. Umutsuz olmayın. Ama vazgeçmeyin de. Neyse işte Cumhuriyet'te bu aşı hikayesi var. FETÖ durmuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde örgütle geçmişi olmayan personel hedef alınıyor. Sertaç Eşin haberi, Ankara temsilcisi Cumhuriyet'in. Darbe girişiminin ardından geri çekilmeyen FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde örgütle ilgili geçmişi olmayan personele kanca atmaya çalıştığı tespit edildi. TSK ise yalnızca subay, as subay düzeyinde değil, uzman er onbaşı ve uzman çavuşlar konusunda da hassas davranıyor. Ya şu yazılan bir haber vardı, 3 generalle ilgili bir haber. Sanırım o haberin biraz devamı bu. Yani o haber bir hoşnutsuzluk yarattı. Ben size bir gazeteci olarak, yöneticilik de yapmış bir gazeteci olarak anlatayım. Bu haber genelde öyle yapılır. Yani o haberi yazarsınız, o haber bir rahatsızlık yaratır. Denilir ki ya olmadı be bu. Yani biz daha soruşturmamızı hani yapıyoruz, bir dur bir bekle falan. Onun üzerine sen de biraz gönülleri alalım, gönüller hoş olsun haberi yaparsın böyle araya. Ama burada değişmeyen gerçek şu. Fethullah Gülen terör örgütü denilen çakallar ki daha önce de size söylemiştim. Bunlarda numara bitmez. Vallahi bitmez bak. Vallahi de billahi de bitmez. Hüseyin Gülerce FETÖ'nün kaset kumpası diye yazı yazmış diyorum ya. Ya daha başka bir şey söylemeye gerek var mı? CHP'nin başına nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiğini anlatıyor. 2010 sene. Hüseyin Gülerce o zaman ne yapıyor? Kamuya bağlı bir örgütte, ismini vermek istemiyorum, üst düzey yönetici, sivil toplum örgütü mü? Sivil, askeri, yani çok aşağılık bir örgüt. Sivil olur, askeri olur, ne bileyim, polislerle çalışır, zabıtayla çalışır, simitçiyle çalışır, öğretmen, doktor, hiçbir fark etmez, herkesle çalışır. Aşağılığın, bayağının en çukur halini düşün o. Yapış yapış. O yüzden bunlarda oyun bitmez. Adam utanmadan bunu yazmış ya. Vallahi. Ya midem bulanıyor. Böyle gördüğün zaman gerçekten midem bulanıyor. Özlem Hoca, sevgili Özlem Kumrular, yayının arasında gördüm. Türkçe'de çok güzel bir deyim olduğundan bahisle yüzü kasap süngeriyle silinmiş olmak diye yazmış. Ya bu adamların yüzü kasap süngeriyle silinmiş falan değil bence. Sevgili Ergün'ün, Ergün Güven'in, ben göremiyorum periskopu şu anda ama kıçının derisini yüzüne geçirenler diye tanımladı insanlar. Hakikaten yani bu adamlar hiçbir şey, bu kadınlar asla rezil falan olmuyorlar. Hilal Kaplan'ın hayatını düşünün ya. Vallahi. Onun hayatını düşünün mesela. Yani hiçbir şey olmuyor. Atıyor, tutuyor, yanlış yazıyor, yalan yazıyor, özür dilemek falan yok, salla, cahilin önde gideni. Hiçbir önemi yok ya. Hiçbir önemi yok. Kabataş yalancılarının içinde şu anda suret aktan görünen gruba geçenler yok mu? O yalanı körükleyip destekleyenlerden bugün işte Karar Gazetesi'nin içinden mesela kendini temizlemeye çıkartıp gelenler yok mu? Çünkü bu camiada böyle bir rahatlık var. Bu camia kelimenin tam anlamıyla rahat. Rahat, dağlardan serin. Sallıyor, at. Tuttu mu? Tuttuysa devam, tutmadı. Salla, yenisine bakarız ya. Ne olacak? Niye? Çünkü senden benden farkı şu bu insanların. Bak senin benim, Hani burada bir yayında konuşmuştuk ya, biraz da uzatmıştım hatta yayını özellikle. Bizim açımızdan, ben şu anda burayı, yani periskopu göremiyorum. Görebilsem bu konuda görüşünü, sevgili Şengül Hoca'nın, Şengül abi Limitoğlu'nun görüşünü çok merak ederdim, ona sorardım. Ama yani biz toplumsal ayıplama duygumuzu yitirdiğimiz, bundan vazgeçtiğimiz gün bu heriflerin, bu kadınların önünü açtık. Eskiden ayıplanırdı, şu anda ayıplanmıyor bu insanda. O da Allah da affetsin, millet de affetsin diyor. Hop, geçmiş olsun, bitti. O yüzden salla sallayabildiğin... Ya adam, diyorum ki bak, İstanbul Belediye Meclisi'nde utanmadan söylüyor ya. Bizim bunu yaptığımızı göster. Lan oylama var, oylama. Oylamanın tutanağı var. Ama sende utanma yok. Yapabilecek hiçbir şey de yok o yüzden. Neyse işte böyle. Sabah manşeti, anneler 500 gündür meydan okuyor. Diyarbakır'da yüreği yanık annelerin PKK'yı titreten evlat nöbeti 500. gününde. Onların nöbeti devam ediyor. Türkiye'de bazı anneler diğer annelerden daha yukarıda, daha aziz görülüyor. Ki çok büyük bir hata bu. Yani cumartesi annelerine gösterilmeyen, evlatlarının kemiklerini arayan, 10 yıllardır evlatlarının kemiklerini arayan annelere gösterilmeyen saygı başka annelere gösteriliyor. Sadece onları değil, hepsine gösterilmeli. 2023'te Cumhur İttifakı kazanacak. Ezici bir çoğunlukla. MHP geç onu, önemli değil. ABD Kongresi'nde kışla görüntüsü. Temsilciler Meclisi Trump'ın azlini kabul etti. Dün gecenin en sıcak gelişmesiydi. Temsilciler Meclisi'nin içinde Donald Trump'ın görevinden azledilmesini kabul etmek üzere gereken oyun, 217 oymuş galiba, onun üzerine çıkıldı. Çünkü Cumhuriyetçiler, yani Trump'ın arkadaşları da destek verdi. 10 civarında Cumhuriyetçi üyenin de destek verdiği söyleniyor. Şimdi Senato aşaması var. Ama işin şöyle bir boyutu olduğunu söylüyor Amerika'daki bu işi bilen dostlar. Normalde 20 Ocak'ta devredecek, biliyorsunuz, Donald Trump görevini. 20 Ocak'a kadar bu işi birazcık sallama, savsaklama ihtimali var Senato Başkanı'nın deniyor. Ama bu sürecin, yani hakkındaki yargılama sürecinin, Cumhurbaşkanlığı, Devlet Başkanlığı görevi bittikten sonra da devam edebileceğinden konuşuluyor. Yani azil yaftasının tekrar yapıştırılabileceği söyleniyor. Yani ne olursa olsun, düşünsenize ya, Amerikan Kongre salonunun içinde yerlerde yatan asker görüntüleri geldi. Dünya üzerinde pek çok ülkede bu görüntülerin sebebiydi Amerika bugüne kadar. Yaşattı, bu görüntüleri yaşattı insanlara. Onların ülkelerinde, hepimizin ülkesinde darbeler yaptırdı. Uzantılarını yolladı. Büyük Orta Doğu projesini yaptı. Büyük Orta Doğu projesinde kendisine bağlı yalakaları attı siyaset sahnesine falan. Ama bugün kendisi buna muhtaç. Irak ya, Irak'tan şey geliyor, düşünsenize yani adamlar, demokrasi tecrübemizi sizinle paylaşabiliriz diye. Ne utanç verici. Ama oluyor böyle şeyler. Devam edelim. Sabah gazetesi böyle. Yani gazete diyorum da adı öyle yani. Mevkute. Sözcünün manşeti, Türkiye bugünkü başkanlık sistemini taşıyamaz. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu Erdoğan'ın Asil Türk'ü ziyaretinden sonra ilk kez konuştu. Biz prensiplerimizden taviz vermeyiz deyip mevcut başkanlık sistemini eleştirdi. Bu arada orada onlar da almışlar. Bence daha dikkat çekici bölümü. Millet İttifakı'ndan da Cumhur İttifakı'nın başı, her şeyi, yönlendiricisi Erdoğan'ın yaptığı taktik gelmeye başladı. Onlar da şimdi Cumhur İttifakı'nı bir şekilde sallamaya çalışıyorlar. Vatan Partisi'nden, MHP'den kurtulmak istiyor olabilirler diye konuştu dün Temel Karamollaoğlu. Ya Vatan Partisi'nden niye kurtulmak istesin ya? Temel Bey, yani böyle birini bulmuşsun. Her devrin kullanışlısı adam, niye kurtulacak? Ya bak, hep söylüyorum. Ben bu adama şaşırmıyorum. Çünkü bu adam defalarca, Peridon çek, defalarca bunu yapabileceğini ispatladı. Ben hala peşinden gidenlere şaşırıyorum. Çok şaşırıyorum. Çok acayip bir kafa ya. Sonuçlar her ülkede neden farklı çıkıyor? Türkiye'nin de aldığı Çin aşısının sonuçları kafa karıştırdı. Türkiye %91, Endonezya %65, Brezilya %50. Burada aşı gruplarının tabii nasıl uygulandığı önemli. Yani bütün ekonomistler, bir şekilde ekonomi okuyanlar aynı zamanda istatistik de okur. örnekleme grubunuz önemlidir. Örnekleme grubunu kimlerden oluşturduğunuzla alakalı bir şey belki bu büyük ağırlıklı olarak. Bu arada Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den kesin ihracına ilişkin kararı Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi iptal etti. Özdağ şu dakika itibariyle muhtemelen İYİ Parti bir üst mahkemeye başvuracaktır zaten ama şu dakika itibariyle İYİ Parti'nin ihracı durdu ama daha önemlisi şu, ben sözlerimin arkasındayım diyor. İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı Burak Avuncu'nun FETÖ'cü olduğu ama böyle doğrudan FETÖ'cü olduğu iddiasıyla ilgili olarak. Bakalım göreceğiz. Bir güne bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti laiklik alerjisi had safhada. Kırıntısına dahi tahammülleri yok. İktidar ve yandaşlarının anayasa güvencesi altında olan laikliğe saldırıları bitmek bilmiyor. Ülke adım adım din devletine dönüştürülmek isteniyor. Eğitimsel İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Özer Tuncer. Konuşmuş eğitim müdürlükleri, idareciler, kimi vakıf, dernek ve cemaatlere bağlı kuruluşlar öğrencileri din derslerini seçmek zorunda bırakmak için her türlü baskı aygıtını kullanmaya, suç işlemeye devam ediyor. Engelleyin siz de çocuklarınızı. Engelleyin. İstemiyorsanız seçtirmeyin. Ya beni çok etkileyen bir haber Bir Gün Gazetesi birinci sayfasına çakmış. Wushu Federasyonu skandalda rakipsiz. Biliyorsunuz daha önce federasyon başkanı, hakem, annemin işi bittiyse benim maça bakabilir mi durumları. Bütün bunların yaşandığı Wushu Federasyonu ile ilgili son icraatından bahsediyor. Deniyor ki turnuva masraflarını sporcular karşılarken ulusal takım eşofmanını bile parayla sattılar. Dur. Milli takım eşofmanının parayla sattılar. Türkiye Wushu Federasyonu'nun düzenlediği turnuvaların Spor Bakanlığı tarafından geçersiz sayılmasıyla skandal boyutlandı. Turnuvada derece alan sporcuların millilik unvanı ellerinden alınırken yönetime hiçbir işlem yapılmadı. Bak artık hiçbiri milli sporcu değil. Niye? Böyle millilik olur mu ya? Adam uyduruyor, kendi yapıyor her şeyi. Milli takım forması, onun üzerine giyilen eşofmanı parayla sattı diyor. Yıllar önce, dur vallahi bir şey anlatacağım. Bir anda aklıma geldi, bunu paylaşmam lazım sizinle. Yalnız şu beğeni tuşu hala YouTube'daki şu yukarı doğru baş parmak var ya, bak ayıp ediyorsunuz, gerçekten ayıp ediyorsunuz. Ya zahmet edin ne olur. Yayını beğeniyorsanız hala yayında kaldığınıza göre duruyorsunuz. Ya ne olur şu parmak işaretini tıklasanız ne olur. Pullarınız, payetleriniz mi dökülüyor? Ya beğeniyorsanız yapın, daha fazla insan görecek demek o yayını. Yıllar önce... tam tarihini hatırlamıyorum ama 2002 seçimlerinden önceydi. 99 olabilir. Sanırım 99. Bugün artık siyasi hayatın içinde olmayan, olan da olmayan yani Anavatan Partisi'nden bahsediyorum. Anavatan Partisi'nin bir icraatını, nesini izliyorduk hatırlamıyorum ama ANAP'ın o zamanki genel merkezinde, şu anda hala aynı yerde mi bilmiyorum, Balgat'taki genel merkezi. Orada bir adam gördüm. Ben de çok genç gazeteciyim daha, yani harbiden genç gazeteciyim. Böyle işte 28-29 yaş, 20'li yaşların sonu düşünsene. Biri gördüm, bir adam gördüm. Böyle adam gidiyor birilerinin kulağına eğiliyor, ayrılıyor, konuşuyor, geliyor falan. Sonra poşetler getiriyor insanlara falan filan. Yani görüyorum adamı ama gidip konuşma şansım yok. Çünkü çok kalabalık bir parti toplantısı var. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Böyle MKYK gibi bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Yalan olmasın. Sonra adam kayboldu. O adamlardan bir tanesi. Yani elinde o adamla görüşüp bir süre sonra poşet alanlardan bir tanesini. Tam onun önünde çok güzel bir bahçesi vardı. Bilenler bilir. O kapıda yakaladım. Yanına tanımıyorum da adamı. Dedim ki işte ben... buyum, gazeteciyim. Ya bir şey soracağım dedim. Bir arkadaş gelip gidiyor, poşet veriyor. Onlar nedir? Adam önce bir tedirgin oldu. Bayağı tırstı. Ciddi ciddi tırstı. Ondan sonra böyle bir beni tarttı. Hani ne yapıyor falan. Yanımda kamera yok, teyp yok, hiçbir şey yok. Öyle konuşuyorum. Yakamda da o dönemde çalıştığım kurumun rozeti var bu arada. Şöyle kolumdan tuttu, çekti. Dedi ki ya çok dedi, sınırlı sayıda dedi parti amblemi, rozeti, işte flamalar falan varmış dedi. Bana ucuza getiriyor onları dedi. Ucuza mı getiriyor dedim. Evet dedi, ama ne olur kimseye söylemeyin dedi. Çünkü bu kadar kalabalığız. Ya bugün hatırlamıyorum ama Sanki böyle Eleşkirt gibi falan kaldı aklımda. Oralardan bir yerel siyaset yapanlardan biri. Ya öyle böyle inanmış adam siyaset yapıyor. Çok dedi yetmeyecek kadarmış. Bana dedi mesela geldi dedi. Atıyorum böyle 50 tane tükenmez kalem, 40 tane rozet, işte 3 30 tane bayrak falan filan ama bunları getirdi ama dedi çok ucuz aldım. Kaç liraya aldınız? Valla o zaman parası 500 bin lira mıydı? Ya 500 bin deyince coşmayın hemen. Bugünün parasıyla 500 lira değil. Öyle bir şey söyledi. Ben dedi o parayı aldım. Ve adam ne olur dedi kimseye şey yapmayın gitti. Ben söyleyemedim adama. Anlattıklarının tamamı parasız. Anlattıklarının tamamı parasız. Parti teşkilatı dağıtıyor onları zaten. Ve bu bir aracı, herif işe uyanmış sadece. Dışarıda bekleyen bir sürü keklik var. Onlara bakıyor, bundan 500 kaldırırım. Bununla ben oğlanın nişanını yaparım. Yardırıyor. Yukarı çıkıyor, aşağı iniyor. Muhtemelen yukarıda bir tane adam var. Bir poşet dolduruyor. Aşağıda poşeti satıyor. Bak Türkiye'de siyaset böyle işliyor. Bu yeni değil. Anlattığım işte üzerinden neredeyse 21 yıl geçmiş durumda. ANAP kalmadı, arada devrildi. Bu sadece ANAP özgü falan değil, emin ol. CHP'sinde, DSP'sinde de oluyordur bu. HDP'de de oluyordur. %100 1 trilyon. Böyle yürüyor çünkü. Böyle bir düzlem içindeki siyasetten ne bekliyorsun sorusunun cevabı düzelmesini bekliyorum. Vazgeçmeyeceğim kardeşim, vazgeçmeyeceğim. Israrla siyaset böyle olmak zorunda değil. Dünyanın başka yerlerinde doğru düzgün yapılabiliyorsa bizde de yapılır ya. Yapılmak zorunda. Biz en azından istemek zorundayız bunu. Neyse. Yani öyle aklıma gelince anlatayım dedim ara ara. Bunları çünkü anlatmak lazım insanlara. Yani bazıları diyor ya yazsana bunları. Ya neyi yazayım arkadaşım boş ver. Bunlar hiç böyle mantığı yok. Yani gerçekten bir mantığı yok. Ama siyaset. Siyaset dediğin ne biliyor musun kardeşim? Sokaktaki insan için yapılan bir şey. Ankara Kalesi'nden bir esnaf borçları yüzünden kendini atıyorsa günün kör karanlığında siyaset başarısızdır o ülkede. Kalanı hikayedir. İnsanlar çöpten ekmek topluyorsa siyaset başarısızdır. Sadece iktidarı değil muhalefeti de başarısızdır. Onu o haldeyken o iktidarı sallayamadığı için başarısızdır. Seçmen de iki yüzlüdür ayrıca. Sokakta çöpten insanlar ekmek topluyorsa yapabilecek bir şey yok. O ülkenin gazetecileri sesini çıkartmayan herkes ama herkes suçludur bundan. Bunu sadece iktidara çakıp bırakarak rahatlayamaz ki kimse. Bu çok büyük kolaycılık ya. Çok değerli bir müzisyeni kaybettik. Bugün televizyon ekranlarında görmeyeceksiniz. Kendisinin ismini çok Türkiye'de yapılmış en önemli albümlerde çok iyi bir müzisyen olarak duydunuz. İsmail Soyberk, iyi bir bas gitar sanatçısı. Dün hayatını kaybetti. Genç sayılabilecek bir yaşta kaybetti. Allah rahmet eylesin. En azından biz anmış olalım burada. Bir cümleyle bile olsa biz söylemiş olalım. Çünkü çoğu insan duymayacak bunu. Biri geldi, biri geçti diyecekler. Öyle değil. Çok önemli bir müzisyenden bahsediyoruz. Ayrıca bu camianın içinde herkes tarafından sevilmek çok böyle herkese kısmet olan bir şey değildir. Dünden beri bakıyorum aralarında pek çoğunu tanıdığım müzisyen arkadaşlarımızın hepsi aynı şeyle aynı şekilde anıyor. Yani çok güler yüzlü insanları kahkahaya boğan herkesi yani çok sevdiği enerji yükselten bir adamdı diye. Allah rahmet eylesin nurlar içinde yatsın. Hadi biz devam edelim. Gazeteye. Bir günde laiklik alerjisini, Vuşu Federasyonu'nu görmüştük. Bakalım, bakalım, bakalım. Mustafa Bildirici'nin bir haberi var burada. Gönül değil, fesat çarşısı. Mamak Belediyesi'nin Gönül Çarşısı'nın tamamlanmasında kullanacakları malzemelerin değil, malzeme çoğu zaten. 3 farklı alım ihale sözleşmeleri açılıştan 16, 18 ve 44 gün sonra hazırlandı. Proje ihalelerde usulsüzlük ve fesat karıştırma suçlamasıyla yargıda. Gönül çarşısı. Gönül biraz düşük bizim, evet. Oluyor yani ihalesi birazcık karışık ama gönül, gönül. Evrensel'e bakalım. Evrensel'in bugünkü manşeti çarklar işçinin canıyla döndü. Pandemi yılı olan 2020'de patronların ve hükümetin çarklar dönsün ısrarı sonucu sadece COVID-19 sebebiyle 741 işçi öldü. Sanayiden inşaata şirketlerin cirosunda ise %40'lara varan artış yaşandı. Demin söylediğim hikaye işte. Yani bu hakikaten utanç verici ya. Gerçekten utanç verici bu. Ama ülkenin sadece iktidarı için değil. Onun kadar değil elbette ama bundan muhalefet de burada hala ülkede ben bir şey yapamadım sözüm geçmiyor. Muhalefet de sorgulamalı. Aşı miktarı yetersiz, yapacak personel eksik. Doğru. Dün nerede gördüm ben bir haberde minimum elimizde olması gereken ilaç dozunun 130 milyon doz olduğu söyleniyordu. Bizde kaç var? 3. Kaç? 3. 3 be uzatma. O işte ne yapalım? Ama sorsan abi bir kampanya başlatıyor. Zannedersin ki biz hepimiz evde zorla aşı saklıyoruz. Var. Sırf iktidara kıllık olsun diye göstermiyoruz. Öyle anlatıyor, öyle tanıtıyor. Çok başarılıyız, çok başarılıyız. Hukuk ya. Ya dün görmüşsünüzdür dünyanın en saçma şeyi. 5 yıl önce Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz'da fotoğraf çektiren gazeteci Melis Alpan'la ilgili bir soruşturma açılıyor. Gerekçesi terör örgütünü övmek, propagandasını yapmak. Niye? Arkada kırmızı, sarı, yeşil bayrak fotoğrafı var. İyi de alanda o gün o dalgalanıyordu. Sesi çıkmıyordu hiç buna. Şimdi onu bak dar ekran bir tane kropluyorsun onu, kırpıyorsun. Bir koyuyorsun arkasında propaganda yaptı bu diye. Nasıl? Hukuk bu. Gerçekten hukuk. Türkiye'de hukuk böyle uygulanıyor. Ayıp diyeceğim de bu ayıp falan değil. Saçma bu ya. Ayıp başka bir şey kardeşim. Yani onu böyle kullanamayız. Buna ayıp diyemeyiz. Gerçekten ayıp olan şeye ne diyeceğiz o zaman? Yeni şefa bakalım. Boş ver aman. Adamlarınız yakalandı. Kız kimin? Kesi Kılıçdar. Savunma sanayi değilmiş. Savunma Sanayi Başkanlığındaki casusluk ve rüşvet operasyonunda ilginç bilgiler ortalığa döküldü. Gözaltına alınan müşavirlik firması sahibi Emre Alp Durmaz, İsrail yapımı insansız hava aracı Heron'u Türkiye'ye satan Mehmet Durmaz'ın oğlu çıktı. Durmaz, M60 tanklarının modernizasyonunda Türkiye'yi zarara uğratmakla suçlanmıştı. Hocam ne zaman suçlanmıştı? Yani tam yıl olarak ben hatırlamıyorum, tanımıyorum çünkü kendisini. Hayır bizde son 19 yıldır iktidar aynı da. Onu bir şey hatırlatayım dedim araya. Yani sonuçta onu ne iş yapıyordu bilmiyorum ama sonuçta bu adam ona bağlı adamlar onları hep göreve getirenler bizde aynı kişiler. Askerden Trump'a muhtıra. Dün ilk sabah size söyledim o haberi. İnsanlar uyanmamıştı daha o hikayeye. Çünkü ben de Amerika'dan bir oradaki bir muhabir arkadaşımın paylaşımında gördüm. Çok şaşırdım. Burada sabah size anlattım ya. Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanlarıyla birlikte ortak açıklama yapıp anayasaya bağlıyız. Biden görevi devralacak diye açıklama yaptı. Rezalet ya. Bayağı adamlarda bildiğin 27 Nisan e-muhtırası. Dün biz konuştuk. 2 saat sonra konuşmaya başladı insanlar. Kongre baskınından sonra demokrasisi tartışılan ve Trump'ın yeni hamlesinden endişe edilen ABD'de asker bildiri yayınladı. Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve kuvvet komutanları imzalı bildirde ABD ordusu anayasayı korumaya bağlı kalacak, 20 Ocak'ta Biden göreve gelecek ve bizim 46. başkomutanımız olacak denildi. Bence de. Devam edelim. Buradan göreceğimiz başka ne olabilir? Yeni Şafak. Akşama bakalım. Dur. Akşam ne yazmış? Üçüncü ittifak endişesi. Üç mü? Üç ne lan? Cumhur, millet, öbürü? CHP, İYİ Parti ile resmi HDP ve Saadet Partisi ile örtülü millet ittifakında. He, imam nikahlı diyorsun öbürüne. Evet. HDP rahatsızlığını tartışıyor. İttifakın çatırdaması endişesi ilk kez salı günkü parti meclisi toplantısında dile getirildi. İyi Parti liderliğinde üçüncü ittifak ihtimali konuşuluyor. Bunu mu bekliyorsunuz? Harbi mi? Harbi mi? Bak tamam ya bir şey söyleyeceğim. Harbi mi? Bunu mu bekliyorsunuz? Kopacak o İyi Parti ayrı halay grubu oluşturacak diyorsun. Zor be. Hem cahil hem herkesi aldatmaya çalışıyor. Ha yok o değil. Kılıçdaroğlu için söylemiş. Hani hem cahilim de herkesi aldatmaya çalışıyor deyince herkesin aklına başkası geliyor. Akşam gazetesini geç ya. Geç, gerçekten çok gereksiz. Çok boş yani, tın tın tel maşa. Dur takvime bakalım, takvim ne yazmış, ne çizmiş, halı necedir. Anam emekli yok. Anam emekli yok. Allah, bir yakında olan şu sabah binasını, İstanbul'da sabah binasını bir oradan geçerken falan, bakın bunlar iyi olmayabilir, emekli haberi yapmamışlar. Esnafa vergi indirimi var, Bağkur'la kazandıran formül var, işçiye destek, işverene teşvik var, emekli yok. Hayır alamet değil. Hiç. Fazla iyot, hastalık çok. Kansere göğüs gerin, meme kanseri haberi. Şerbetçi otu uykunun dostu. Mucizevi bitkinin faydaları. Mikropları öldürür, uykusuzluğu önler, idrarı söktürüyor, yaşlılığı geciktiriyor. Adım adım aşı. İlk aşı kocaya. Karikatür zat. Kemal Kılıçdaroğlu haberi. Para gümeci mi? Para gümeci diye haber var. Eve gümeci otu salgında kıymete bindi, kilosu 300 liraya kadar. Kaç? 300 lira mı? Abi habere bak, katil içki. Samsun'da Nazlı Şahin erkek arkadaşına gitti. Sahte rakı içti, can verdi. Nasıl oldu haber? Samsun'da bir hanımefendi var, Nazlı Şahin. Erkek arkadaşına gidiyor. Sahte rakı içiyor. Ölüyor. Haber bu. Yere seren hastalık. Kim o ya? Anam Seren Serengil'miş. Seren Serengil'den sonra Neslihan Atagül'de kilo kaybetti. Teşhis geçirgen bağırsak sendromu. Çok acayip haberler yapmışlar. Ben bugün gazeteye buna bakamadım. Yani içimden gelmedi. Vallahi doğrusunu söyleyeyim. Dur bakalım ya, hoca bir sürü mektup yazmış. Bir tanesini okuyalım en azından. Ha, hanımın eline değemez olduk. Hocam, korona ne zaman bitecek? Hanımın eline bile değemez olduk. O da şikayetçi. Dediğiniz doğru. Sadece bedensel değil, sosyal olarak da hayatlar etkilendi. Sabırla da dağlar delinir. Hocam benzetme yanlış mı olmuş acaba? Çünkü şikayet de tam o noktada. Hani sabırla dağ olmuyor diyor. Onu şey yapıyor ama neyse. Biraz daha sabredelim. Aşılar ve tedavilerle ilgili her gün daha fazla ilerleme kaydediliyor. Koronanın içinin değişmesine bağlı öldürücü yeteneğinin azalması ihtimali de dahil olmak üzere geleceğe umut veriyor. Hocam çok affedersiniz. Sizin konuştuğunuz Türkçenin ben ta en başına dönerek oradan başlamak suretiyle nasıl bir hat üzerinde ilerlediğini görmek istiyorum. Yani gerçekten Türkçe için kabussunuz siz ya. Kabussunuz. Gerçek bir kabussunuz hem de. Karabasan. Bu arada ev içinde bu arada ev içinde çeşitli çözümler için herkes kendine özel planlar yapmaya çalışmalı. Yani herkes başının çaresine baksın mı diyorsun hocam? Hiç hoş değil. Tıp bu değil. Bak tıp bu değil. Yemin ediyorum tıp bu değil. Tanıdığım çok doktor var, çok hekim var. Böyle insanlar değil onlar. Yemin ediyorum değil. Lütfen çocuklarınızı falan bunları görür yarın bir gün. Gerçekten tıptan soğur, hekimleri yanlış. Tıp bu değil arkadaşlar. Böyle değil. Yani evin içinde ayrı alanlar yaratarak herkes kendi çözümü. Artık onu da bana söyletme ya. Tamer Kılıçer demiş ki abi ne güzel sürçüyor dilim. Peri Doğunçek. Peri Doğunçek bir dil sürçmesi değildir. Bence o kişinin ismi öyle olmalı. Gerçek bir peri çünkü kendisi. Çok teşekkür ediyorum. Yarın edebiyat günü. Yarın sabah saat 9'da. Ölmez sağ kalırsam ben buraya oturacağım. Arkada gördüğünüz Jane Austen'ın 18. yüzyılı 19. yüzyıla taşıyan detaylarıyla konuşacağız. Ben dersime iyi çalışıyorum. Umarım seversiniz siz de. Taşıyan, kendisi çok girmek istemeyen bir yazarın bakışıyla bir parça İngiliz edebiyatını göreceğiz. Oradaki o soyluluk kavramını, alt düzey soyluluk kavramını göreceğiz. Din adamlarının, size öyle bir örnek vereceğim ki, din adamlarının o günden bugüne hiç değişmediğini göreceksiniz. daha doğrusu din adamlarının demeyelim de bir grup din tüccarının hiç değişmediğini göreceksiniz. Kadın olma durumlarını göreceğiz. Kadın olma durumları içinde yazıp çizmeyi göreceğiz. Edebiyatta başarılı olmayı göreceğiz. Hepsini göreceğiz bunların. Bir 45-50 dakikalık yaşam molası vereceğiz kendimize. Soluklanacağız biraz. Umarım Türkiye'nin gündemi de izin verir. Başka bir şey konuşmak zorunda kalmayız. Ama yarının gündemi o. Yarın Edebiyat Günü. Ayrıca yarın 15 Ocak. Nazım Hikmet'in doğum günü. Belki yayında bir de Nazım şiiri yaparız. Nazım şiirini kullanırız. Göreceksiniz bugün gün içinde tanıtımını da paylaşacağım sizinle. Fethiye Belediyesi'nin yaptığı bir yarın için böyle online bir şey var. Kısa bir video. O videonun içinde ben de yer aldım. Çok değerli, çok önemli isimlerle Ataol Hoca ile Ataol Behramoğlu, Şükrü Erbaş, sevgili Levent Üzümcü, ben ve Emrah Karaca, Moğollar grubunun solisti olan aynı zamanda Cem Karaca'nın da oğlu olan sevgili Emrah, sevgili kardeşim. Biz dördümüz, Ataol Hoca, Şükrü Hoca, Levent ve ben birer Nazım şiiri seslendirdik. Emrah da babasının, rahmetli Cem Karaca'nın Nazım'ın şiirlerinden bestelediği şarkılarından bir tanesini bir video hazırladık. Yarın o da doğum gününü biz öyle kutlayacağız Nazım Hikmet'in. Ben çok bilinmeyen ama benim çok sevdiğim bir şiirini, mazeret şiirini okudum. Çok severim, gerçekten çok severim. Yani yaşama nasıl bakmak gerektiğini çok iyi anlatır. İnsanın yeryüzü üzerindeki halini anlatır. Yeniliğini, sonradan gelmesine rağmen her boka çöküşünü anlatır. Çok güzel anlatır bir de bunu. Ama mutlaka umut vererek, bütün Nazım şiirlerinde olduğu gibi umut vererek ben de mazeret şiirini okudum. Umarım seversiniz. Paylaşacağım zaten. Yarın görürsünüz. Bugün de tanıtımıyla ilgili. Ama yarın bizim için Edebiyat Günü. Çok umuyor ve yürekten diliyorum. Türkiye'nin gündeminde, dünyanın gündeminde müsaade etsin. Yarın bir 50 dakika ruhumuzu soluklandıralım. Bugün için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Dünyanın farklı yerlerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geldiniz buraya. Ve bu yayını eğer desteklemek isterseniz neler yapabileceğinizi de 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz zaten. Ama en büyük desteğinizin burada bulunmak olduğunu lütfen aklınızdan çıkartmayın. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye boşa söylemiyoruz. Burada yine birlikte olmak, yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam burada buluşup bu kez edebiyat konuşmak dileğiyle. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, çok huzurlu, bolluk bereket içinde, güler yüz dolu, ağız tadıyla dolu, şahane, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.